Ayrım 2, sayfa 19. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Birinci bölüm, bilgisizliğin bilimi. Bu kitabı yayımlama sebebim yazdığım bir köşe yazım oldu. Özellikle muhafazakar çevrelerden o kadar olumlu tepki aldım ki hayretler içinde kaldım. Neredeyse hepsi şunu söyledi: bilmiyorduk, Allah razı olsun, yazınızdan öğrendik. Bunu hiç beklemiyordum, şaşırdım kaldım. Bilmediklerine şaşırdım aslında. İslam tarihinin bu kadar tartışılan konusu hakkında hiç bilgileri yoktu. Neydi yazım, hatırlatayım. İslam tarihinde Hazreti Ayşe kadar tartışmaların odağında olan bir başka sahabe yok. Hazreti Muhammed ile kaç yaşında evlendiği bu tartışma konularından biri. Kimine göre 6, kimine göre 9, kimine göre 15, kimine göre 18, kimine göre ise 20. Hangisi doğru? Önce şunu bilmeliyiz: İnsanoğlunun 1400 yıl önceki biyolojik yaşını bilmek imkansız. Yaş kavramı Rönesans ve sanayileşme ile tarih sahnesine çıkan burjuvazi ile birkaç yüzyıl önce doğdu. Öyle ya, Hazreti Havva elmayı kaç yaşında ısırdı? Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı kaç yaşında doğurdu? Sorunun yanıtına dönersek, Mekke'nin en büyüğü Kureyş kabilesinin alt kolları vardı. Bunlardan biri de Teym idi. Cahiliye döneminde savaşlarda esir alınıp cariye yapılması utancının önüne geçmek için kız çocuklarını toprağa diri diri gömen, suda boğan, kuyuya atan zengin kabilelerden biriydi Teym. Hazreti Ebu Bekir bu boydandı. Kızı Hazreti Ayşe'yi gelenek gereği akrabası Mutimoğlu Cübeyr'e verdi. Hazreti Ayşe kaç yaşındaydı? Adet görme veya hayz kızlar için ergenliğin ölçüsüydü. Dini ve hukuki sorumluluğun başlangıcını teşkil ediyordu. Sadece İslam değil, tüm inançlarda evlilik yaşı hayız ile başlardı. Putperest Cübeyr Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasına tepki göstererek nikahı bozdu. O halde Hazreti Ebu Bekir 38 yaşında, yani 611 yılında Müslüman oldu. Demek 611 yılından önce kızını evlendirmişti. Yoksa Cübeyr Müslüman olmuş Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evlenir miydi? Resmi olarak belirtildiği gibi Hazreti Ayşe'nin 614 doğumlu olması imkansız. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evliliği 622 yılı sonu veya 623 yılı başında Medine'de oldu. Kimine göre 624 evlilik yılı. Hazreti Muhammed ile evlendiğinde Hazreti Ayşe'nin yaşı 6 veya 9 nasıl olur ki? Kızı Hazreti Fatma ile aynı yaşta olduğu belirtiliyor ki o halde evlendiğinde Hazreti Ayşe'nin yaşı en az 20 olmalı. Ekleme yapmalıyım. Kadının koca evinden kovulması o dönem büyük lekeydi. Kadınları cahiliye dönemi yobazlığından kurtarmak isteyen Hazreti Muhammed yaşamıyla da topluma örnek oldu. Hazreti Ayşe ile evlenmesinin sebebi buydu. Ayrıca Hazreti Muhammed'in kocası ölünce ortada kalan ve akrabalarının Müslümanlıktan dönmesi halinde evlerine kabul edecekleri 54 yaşındaki Sevde bint Zem ile de bu nedenle evlendi. Savaş dulları 60 yaşındaki Zeynep bint Huzeyme, 45 yaşındaki Ümmü Seleme ve 44 yaşındaki Reyhane bint Zeyd ile de bu sebeple evlendi. Hazreti Muhammed toplumu her yönüyle ileriye doğru itekleyen bir devrimciydi. 14 asır sonra hala anlaşılamaması ne acı. Çoğu kimsenin anlamak gibi arayışı yok zaten, rant peşindeler. Hurafe, dinden güçlü bu ülkede. Yazın bu. Yazımın sonunda dediğim gibi çoğunluğu mukaddesatçı çevrelerde olan hurafeye inanan o kadar çok insanımız var ki. Kaç kişi bilir ilk halife Hazreti Ebu Bekir'in yoksul erkek, kadın ve çocuklara yılda 10 dirham asgari ücret verdiğini, ki bu daha sonra 20 dirheme yükseltildi. Ahmet Kaya ölmedi. Agnotoloji bilgisizliğin bilimi. Bilgiye erişebilir olmak gerçeğe ulaşıldığı anlamına gelmez. Kimileri siyasi ve ticari çıkar elde etmek için kasıtlı yalan haber bilgi yayarak kafa karışıklığı yaratır. Amaçları düşünmeyen, sorgulamayan, gerçeği aramayan kitlelerin kendine dayatılan yanlış bilgiyi doğru kabul etmelerini sağlamaktır. kerameti kendinden menkul uzmanlara, akademisyenlere, politikacılara ve köşe yazarlarını çok bilmiş özgüvenleriyle sıkça TV ekranlarında ve sosyal medyada görürsünüz. Bunlar menfaatleri için cehalet yayar ve yeterli bilgiye sahip olmayan, gerçeğe ulaşmak için emek harcamayan, kafası karışık kitleler kolayca eriştikleri her bilgiyi doğru kabul ederler. Agnotoloji, komplo teorilerinin yaygınlaşmasına da sebep olur. Bu sebeple kimileri Hermes Trismegistus tarafından yazıldığı varsayılan hermetik efsanelere, Aleister Crowley'in Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Doğu Tapınağı Cemiyeti hakkında yazdıklarına, Comte de Mirabeau'nun Masonların sözde gizli hedeflerini deşifre eden gizli belgeler yalanına, Cadet de Gassicourt'un Masonlar ile Tapınak Şövalyeleri ilişkisi üzerine iddialarına, Augustin Barouet'in Masonluğu Fransız Devrimi ile irtibatlı gösteren 4 ciltlik kitabına, Leo Taxil'in Masonluk ile Satanizmi birleştirdiği Palladizm kavramına, Rus sahip Sergey A. Nilus tarafından yazılan Siyon Liderlerin Protokolleri isimli sözde belgesine, Polonyalı Jeremy Zahorowski tarafından uydurulan ve zamanında Zahorowski'yi aralarından kovan Cizvitlerin dünyayı ele geçireceğini iddia eden gizli talimatlara inanır. Neler yok ki? ABD'de faaliyet gösteren aşırı sağcı bir örgüt olan John Birch Society'nin iddia ettiği gibi uluslararası Yahudi bankerlerin tek bir dünya yaratmak için Karl Marx'ı solun içine soktuklarına, yaşayıp yaşamadığı bile belli olmayan Kanadalı rahibe Maria Monk'un İğrenç İfşaatlar adlı kitabına, Hitler'in Nazilerin tasarladığı bir uzay aracı ile kutuplara kaçtığına ve bir gün geri dönüp dünyayı kurtaracağına inananlar bile var. Ya da Atatürk'ü Masonların zehirleyip öldürdüğüne. Var olduğu söylenen Lozan'ın gizli maddelerine hiç girmeyeyim, yalanda sınır yok. Dünya gibi ülkemizde komplo teorileri bakımından hayli verimli. İddia ne kadar çılgınsa etkisi o kadar güçlü. Kaynakları, bilgileri hep şüpheli olsa da komplo teorilerinin etki yapma kapasitesi hep yüksek. Gerçeğe nasıl ulaştığı veya ulaşıldığı asla sorgulanmaz. Bu saçmalıkların kanıtlarının olmaması bile kanıtın ta kendisi kabul ediliyor. Komplo teorilerinde komplocular neredeyse sınırsız güç ve kudret sahibi olarak görülür. Sanki insanüstü yetenek sahibi hepsi. Sıra dışı zeka ile olduğu gibi cahillikle de yapılan komplo teorilerinin mutlak alıcısı var. Kaldı ki sadece kişiler komplo teorisi üretmez. Partiler, cemaatler, devletlerin de silahı oluyor bu tür fanteziler. Örneğin ABD Irak'ı işgal etmek için Saddam'ın elinde çok tehlikeli silahların olduğu şeklindeki komplo teorisine dünyayı inandırmadı mı? 11 Eylül saldırısıyla ortaya çıkan Love Cihat deyimi var. Güya Romeo cihatçılar Müslüman olmayan kızların kalbini kazanarak onları savaşçı yaptı. Komplo teorileri inatçıdır. Mesela tüm gerçek belgelere rağmen Barack Obama'nın ABD doğumlu olduğuna inandıramazsınız. Hawaii'de değil, Kenya'da doğan gizli bir Müslüman. Yıllarca Hülya Avşar'ın Helin Avşar'ın ablası değil annesi olduğunu yazmadı mı magazin basını? Amerikalıların bir bölümü de hala ünlü şarkıcı Beyoncé'nin Solange Knowles'ın ablası değil annesi olduğuna inanıyor. Güya Beyoncé 1981 değil 1974 doğumlu ve 13 yaşında gizli doğum yapmış. İnsanoğlu nelere inanmıyor ki? Şarkıcı Stevie Wonder aslında kör değildi, 17 yıl rol yaptı. Sık sık basketbol maçlarına giden, fotoğraf çekimiyle ilgilenen, düşen mikrofonu havada yakalayan biri nasıl kör olabilirdi ki? Şarkıcı Metin Şentürk için de ülkemizde zaman zaman benzer iddialar dile getirilmedi mi? Kimileri Ahmet Kaya'nın öldüğüne inanmaz. Yurt dışında başıma geldi. Bir Türk beni göstererek yanındakine bak gerçekmiş, Ahmet Kaya ölmemiş dedi. Beatles müzik grubundan Paul McCartney 9 Kasım 1966 tarihinde trafik kazasında öldü ve gizlice benzeri bir İskoç yetimle değiştirildi. Öyle ki Amerikalı yazar Alan Goldsher bu konuda kitap yazdı, keza filmler yapıldı, şarkılar söylendi. Time dergisi 2009 yılında dünyanın en kalıcı 10 komplo teorisinden biri seçti bu komplo teorisini. Sadece Paul McCartney değil, yerine geçme temalı bir komplo teorisi Kanadalı punk pop yıldızı Avril Lavigne için de söylenir. Aslında Avril öldü, yerini Melissa adında biri aldı. Hep Trump birilerini itham edecek değil ya, onun da başına geldi. Bazı Amerikalıların iddiasına göre Melanie Trump böbrek rahatsızlığından öldü. Yerine estetik ameliyat geçiren bir CIA görevlisi getirildi. Kimi Nijeryalılar kaç yıldır şuna inanıyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari öldü, yerine Sudanlı bir sahtekar geçirildi. Özellikle Orta Doğu komplo teorilerine en çok inananların bulunduğu coğrafya. Sebebi komplo teorilerine güvenin kanıtlara değil, inanca dayanması. Kimi Mısırlılara göre pankreas kanserinden ölen Apple kurucusu Steve Jobs hayatta ve ülkelerinde yaşıyor. Kanıt ise uzaktan çekilmiş Jobs'a benzeyen tek kare bir fotoğraf. Bu konularda ne kitaplar yazıldı? Sia, reggae müziğinin efsane şarkıcısı Bob Marley'i zehirleyerek yavaş yavaş öldürdü. Çünkü Marley'in Sia'nın desteklediği Jamaika Başbakanı Michael Manley'i düşürmek isteyenler üzerinde etkisi vardı. Kanıt Sia Başkanı William Corbyn'in oğlu Carl Corbyn'in 1976 yılında Marley'i ziyareti sırasında söylediği iddia edilen laflardı. Subliminal mesaj. Sadece komploculuk değil, Türkiye'de bir dönem insanın bilinçaltını etkileyen subliminal mesaj iddiaları da pek revaçtaydı. Bu iddiaları dünya gündemine Subliminal Seduction isimli kitabıyla Wilson B. Key ve The Hidden Persuaders isimli kitabıyla Vance Packard getirdi. Ülkemizde subliminal mesaj konusu politikada o derece etkili oldu ki 15 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası gereği ticari iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz denildi. Komployu kurgudan, haberden ve gerçek dünyadan ayırmanın trajik şekilde imkansız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan her farklı görüşü dile getireni kötücül patolojik vaka olarak göstermeye and içmiş çevreler olduğu da bir gerçek. Kim bu velveleci takımı? Türkiye düşün ihracatçısı bir ülke değil, sadece ithalatçı. Sorgusuz sualsiz bir keskinlikle tercümeler savunuluyor, küresel medyanın yazdıklarına adeta tapılacak derecede inanılıp tekrar ediliyor. Şüphe duymayı tümden unuttuk. Tek sorumuz yok. İnsan verilerini tekrarlayan veya kurguya uyumlu yapay zekaya dönüştürüldü. Fikren yoksullaştırıldı insanoğlu. İmaja, algıya yenik düşürüldü. Öğretmeni kalmadı insanoğlunun, aydın insan yok edildi. Boşluğu insanları kandıranlar doldurdu. Nasıl mı? Örneğin son yıllarda Türkiye siyasetinin gizli bir gündemi var. Politik yalanlar. Siyasi liderlerin, politikacıların, din adamlarının söyledikleri sorgusuz kabul ediliyor. Artık bu kadarına da inanmazlar demeyiniz. Siyaset yapma biçimi olarak yalan büyük politik silah olarak kullanılıyor. Rakipler yalanla vurulup sandığa gömülüyor. Din merkezli yalanlar politikada bir hastalık, adeta mitomani boyutuna geldi. Ülke toplum için tehlikeli boyutlara ulaştı. Sürekli yalan söyleyen politikacılar ve günlük yaşamda bireyler bir süre sonra kendilerini söyledikleri yalana o derece kaptırıyorlar ki gerçeğin farkına varamıyor. Hayatın reel olgularıyla iletişim kopukluğu yaşıyor ve ardından gösterilen hakikate tahammül gösteremiyorlar. Sorun tek başına lider ya da çevresindeki birkaç destekçi değil. Asıl mesele daima haklı olduğunu sanan taraftar olma konusu. Fanatizmin kökeni. William J. Bernstein, Amerikalı nörolog ama bir finans teorisyeni, medya tarihi yazarı. Bolluğun doğuşu muhteşem bir değişim, ticaret dünyayı nasıl şekillendirdi gibi kitaplar yazdı. Kalabalıkların hezeyanı, topluluklar nasıl ve niye delirir isimli kitabını okudum. Kitabın arka kapağındaki şu cümlesi ilgimi çekmişti. Hikaye anlatan maymunlarız biz. Yalan ya da yanlış olması fark etmez. Yeteri kadar ilginç olan bir hikaye, hakikati hemen her zaman sollayabilir. Dini, iktisadi inanç üzerine yazılan bu kitabın amacı, insanlığın neden ara sıra her çeşit kitlesel çılgınlıkların mağduru olduğunun anlaşılmasına çerçeve sağlamak idi. Bazı cümlelerini paylaşmama izin veriniz. Kişiler analitik yeteneklerini olayları analiz etmek için değil, kendi yerleşik ön yargılarına uydurmak için kullanır. İnsanoğlu zekasını çoğunlukla akılcılık için değil, olguları duygusal odaklı akılcılaştırmak için kullanır. Akılcı düşünce hatırı sayılır, çaba gerektirir ve insanların neredeyse tamamı düşünsel açıdan tembel ya da psikoloji diliyle konuşacak olursak birer bilişsel cimridir. Katı akılcılık yoğun bilişsel çaba gerektirir ki bu yoğun emek insanların hiç hoşuna gitmez, bundan kaçınır. Beynini yalnızca başarısızlığa uğradığı zaman meşgul eder. Kitlelerin bilgeliği koca bir yalandır. Mantıksızlık bulaşıcıdır. Mesela ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki güneş tapınağı, cennet kapısı gibi eksantrik dini tarikatlar müritlerini intihara sürükledi. Bu insanlar David Koresh, Luc Jure gibi lider, şeyh bildiklerine niçin inandılar? Kıyametin kopmasına saatler kala intihar ettikleri takdirde Hale Bob kuyruklu yıldızının arkasına saklanan uzay gemisiyle öte dünyaya nakledileceklerine nasıl kandılar? Tuhaf anlatılar, kehanetler, yargılar, düşünceler zihninde her daim gerçeği bilme, arama arzusundan çok yer tutuyor. Kendi yorumunun kölesine dönüşüyor insan. Evet, insanoğlunun duygularına hitap edenler daha ikna edici oluyor ve rasyonalitesi, analitik yetenekleri aşındırılan insan her verilenin kolayca alıcısı oluyor. Bu insanları akılsızlığa inandırmak kolay oluyor. Daha da vahimi ise bunların gerçek dışılığı canhıraş biçimde savunur olmaları. Don Quixote bizi anlıyor. Orta Çağ'da Kuzey Fransa'dan Flaman bölgesine kadar ki Kuzey Avrupa'da Deliler Bayramı vardı. Her yıl 31 Aralık ya da 1 Ocak'ta kutlanan bayramda deliler okuma yazma bilenlerin kılığına girip onlar gibi davranıp konuşmaya çalışırdı. Deliler Bayramı kültürü zamanla Avrupa'ya yayıldı. Bu durum 16. yüzyılda İspanya'da Cervantes'in ünlü eseri Don Quixote'a da yansıdı. Roman aslında tümüyle bir deliler bayramını anlatıyor gibiydi. Nitekim Don Quixote özünde kendini kahraman sanan, şövalye kılığındaki bir deli, halüsinasyon içinde yaşayan, olanı değil, görmek istediğini yeğleyen bir karakter. Herkese ve gerçeğe karşı sadece o haklı, o ne düşünüyorsa hakikat o. Cesur olduğunu söyleme zorunluluğu duydu hep. Büyük, yıkılmaz, güçlüydü ve suçu sorumluluğu başkaları üzerine attı sürekli. Kendisi gibi aslında olmayanı görmeyenler korkaklardı. Pek bilmiş bir kibir ve öfke barındıran bu bakış açısıyla Don Quixote, sevgilisi Dulcinea'yı insanlığı ve ülkesini kurtaracağını sandı. Kendini ve ona inananları hayal kırıklığına uğratan yanıltıcı umuttu onunki. Aslında deliler bayramındaki deliler gibi sadece gülünçtü. Don Quixote yakalandı, ellerine zincir vuruldu ama yalın gerçek ortaya çıksa da yüzleşemedi. ''Bana büyü yaptılar.'' dedi. Çünkü o hayatın nesnelliğinden kaçıp aşırı hayal alemi bataklığına saplanıp kalmış bir şizofrendi. Günümüzde ve tarihimizde de Don Quixote'lar var. Gerçekleri sadece onların halüsinasyonlarından ibaret. Kişi üzerinden, din üzerinden, kan üzerinden polemik yapmak hep gündemde. Ama bu tartışmalarda ideoloji yok, tarih yok, ekonomi hiç yok. Sadece uydurulmuş laf ebeliği var. Yazdığım gibi bir de suçu hep başkasının üstüne atma kolaycılığı. Şamaroğlanı. Gelenek bize Avrupa saraylarından geldi. Whipping boy diyorlar. Biz Şamaroğlanı diye çevirdik. Monarşi geleneğinde prensler dövülemezdi. Peki yanlış yaptıklarında onları cezalandırmak için ne yapmak lazım? Özellikle eğitim sırasında her prensin yanında aşağı tabakadan bir çocuk olurdu. Prens cezalandırılmak istendiğinde dayağı bu çocuk yerdi. Bunun iki sebebi vardı. Kraliyet kanının dokunulmazlığı ve manevi acı çektirmek. Prense kuşkusuz zamanla arkadaş oldu. Çocuğun kırbaçlanması seyrettirilerek ders verilirdi. Örneğin İngiltere Kralı 1. Charles 1600 ile 1649 arasında ve Fransa Kralı 15. Louis 1710 ile 1774 arası böyle yetiştirildi. Prensler ile şamar oğlanları arasındaki ilişkiler edebi eserlere de konu oldu. Erasmus 1516'da yazdığı Bir Hristiyan Prensin Eğitimi isimli eserinde prenslerin fiziksel olarak cezalandırılmasının uygunsuzluğunu yazdı ancak vekalet cezasından bahsetmedi. Tipik Erasmus zekası, iktidarın kendini cezalandırmasından kendini hep böyle kurtardı. Bu saray geleneği zamanla aristokrat ailelere de geçti, onlar da evlerine şamar oğlanı aldı. Bizim ülkemizde hakikat önemsizleştirilince kitleleri şamar oğlanı yapmak kolaylaştı. Nesnel veri, rasyonel yaklaşım aranmıyor artık. Sürekli çarpıtan, sürekli abartan hep haklı görülüyor. Öteki ise hep şamar oğlanı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.